bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Nana, Emil Zola, Oda Yayınları, 1. Basım, Ekim 1997, Türkçe'ye çeviren Nuriye Yiğitler, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Barış Özcan. Emil Zola, kapitalist dünyada herkesin bir şey sattığını, satacak bir şey olmayan kadınların bedenlerini, satacak bir şey olmayan erkeklerin onurlarını sattığını, kapitalizmin o erken döneminde gözlemlemiş, bu olguyu yaşamdan ihsan anlamına çıkarmayı tasarlamıştı. Nana, Emil Zola'nın ütopyacı sosyalist bakış açısıyla bu gerekten doğdu ve romanlaştı. Paranın ve paranın yol açtığı entrikaların, başka bir deyişle insanın yabancılaşmasının en görkemli romanıdır. Nana bu bakımdan yabancılaşma konusunda çalışan Marksistlerin sık sık başvurduğu bir roman olmuştur. Bugünün insana aykırı olan dünyasının değiştirilmesi, insanın insanca yaşayacağı bir dünyanın zorunlu olduğunu sergiliyor. Gelecek mutlu insanlık birçoğumuzun baş koyduğu ama hepimizin beklentisi olan bir değişimdir. Bu değişimi zorunlu kılan da Nana'da anlatılanlar. Okurlarımıza ulaştırmayı borç saydığımız bu romanı yayınlamakla kıvançlıyız. 1. Saat 9'da Varietes Tiyatrosu'nun salonu henüz boştu. Balkonda ve sahnenin önündeki yerlerde yarı kısık avizenin loşluğunda nar çiçeği rengi kadife koltuklarının arasında gözden yitmiş birkaç kişi bekliyordu. Perdenin kocaman kırmızı lekesi karanlığa gömülmüştü. Sahneden en küçük bir gürültü bile gelmiyordu. Sahne ışıkları sönmüş, çalgıcıların sehpaları dağılmıştı. Yalnızca yukarıda, üçüncü balkonda, tavanın kubbesinin çevresindeki çıplak kadın ve çocuk resimleri, hava gazı lambasının ışığının yeşerttiği bir gökyüzünde uçuşuyor, sürekli seslerin uğultusu arasında bağırışmalar, gülüşmeler işitiliyor, yaldızlı çerçeveli, yuvarlak, geniş pencere boşluklarının altında kasketli, başlıklı başlar sıra sıra dizilmişti. Zaman zaman elinde kuponlarla yer gösterici bir kadın görünüyor, önündeki fraklı bir beyle kasılarak yürüyen ince bir kadını aceleyle itiyor, onları yerlerine oturtuyordu. Sonra bunlar çevrelerini ağır bakışlarla süzüyordu. Sahnenin önünde iki delikanlı göründü. Ayakta durup bakındılar. Daha yaşlı, ince kara bıyıklı, uzun boylu delikanlı, "Sana demedim mi Hector?" diye bağırdı. "Çok erken geldik. Bıraksaydın da promu bitirseydim." Yer gösterici bir kadın geçiyordu. Senli benli bir tavırla, "Oo, Bay Fortier," dedi. "Yarım saatten önce başlamaz oyun." Zayıf, uzun yüzü asılan Hector, "Öyleyse neden saat 9'da başlayacağını duyuruyorlar?" diye mırıldandı. Bu sabah oyunda oynayan Clarice, saat tam 8'de başlayacağını yemin etmişti. Bir an sustular. Başlarını kaldırıp locaların karanlığına araştırarak baktılar. Ama locaları kaplayan yeşil kağıt onları daha da karartıyordu. Aşağıda galerinin altındaki yer katık locaları çok karanlıktı. Balkon localarındaysa yalnızca şişman bir kadın vardı. Locanın önündeki kadife kaplı parmaklığa dayanmıştı. Sağda ve solda yüksek sütunların arasındaki uzun saçaklı kumaş kaplanmış ön localar boş duruyordu. Filizi yeşille canlandırılmış beyaz ve yaldızlı salon, kocaman kristal avizenin kısık alevleri altında ince bir tozla dolmuşçasına silinip gitmekteydi. Hector, "Lucy'ye sahne önünde bir loca bulabildin mi?" diye sordu. "Evet," dedi öteki, "ama epey zor oldu." "Eh, Lucy de hiç erken gelmediğinden tehlike yok demektir." Hafifçe esnedi. Bir süre sustuktan sonra, "Şimdiye dek ilk temsilde hiç bulunmadığından şansın varmış," diye ekledi. "Sarışın Venüs yılın olayı olacak. 6 aydır hep ondan söz ediliyor. Ah dostum, öyle bir müzik ki sorma. Çok hoş. İşini iyi bilen Bordenav bunu sergi için saklamış." Hector kendinden geçmişçesine dinliyordu. "Peki Venüs'ü oynayacak o yeni yıldızı tanıyor musun?" diye sordu. Forcher kollarını havaya savurarak "Hayda, yine başladı," diye bağırdı. "Sabahtan beri Nana'yla kafamı şişiriyor herkes. Belki 20 kişiyle karşılaştım, her yerde Nana çıktı karşıma. Ben ne bileyim, Paris'teki tüm kızları tanıyamam ya. Nana Bordenav'ın buluşudur. Temiz bir şey olmalı." Ardından yatıştı. sinirlendiriyordu. ''Yok yok'' dedi birden. ''İnsan bunalıyor burada. Ben dışarı çıkıyorum. Aşağıda Bordenav'ı görürüz belki. Bize ayrıntıları anlatır.'' Aşağıda kontrolün yapıldığı mermer döşeli geniş girişte halk görünmeye başlıyordu. Açık duran üç parmaklıklı kapıdan güzel Nisan gecesi altında kaynaşıp alev alev yanan caddelerin ateşli yaşantısının akıp gittiği görülüyordu. Arabaların tekerlekleri birden duruyor, kapıları gürültüyle yeniden kapanıyor, halk küçük gruplar halinde içeri giriyor, kontrol yerinde duruyor, dipte kadınların kalçalarını sallayarak ağırdan aldığı çifte merdivenden çıkıyordu. Hava gazı lambasının çiğ ışığı altında Empire biçemi, cılız biçemi yüzünden kartondan yapılmış bir tapınağı andıran sıra sıra sütunlarla süslü bu salonun soluk çıplaklığı içinde üzerinde kocaman kara harflerle Nana adı yazılı büyük sarı afişler asılıydı. Erkekler geçerken gözü takılmış gibi onları okuyordu. Kimileri ayakta durmuş, kapıların ağzını tıkayarak konuşuyordu. Bilet gişesinin önünde ise ablak suratlı, tıraşlı, kaba bir adam yer bulmak için üsteleyen insanlara ters karşılıklar veriyordu. Fauchery merdivenden inerken işte Bordenav dedi. Ama müdür de onu görmüştü uzaktan. Oh oh çok iyi diye bağırdı. Hani benim için bir makale yazacaktınız? Bu sabah Figaro'yu açtım ama hiçbir şey yoktu. Fauchery durun hele diye karşılık verdi. Şu sizin Nana'dan söz etmeden önce onu tanımam gerek. Hem söz vermiş de değilim. Sonra sözünü uzatmamak için kuzeni Hector de La Faloise'yi tanıttı. Delikanlı Paris'te öğrenimini yeni bitirmişti. Müdür delikanlıyı şöyle bir süzdü. Ama Hector onu heyecanla inceliyordu. Kadın oynatıcısı olan, onlara forsa gardiyanı gibi davranan, aklı hep reklamda olan, bağırıp çağıran, tüküren, durmadan kalçalarını döven, hayasız, herkesin işine karışan Bordenav denen adam buydu demek. Hector kibar sözler söylemek zorunda hissetti kendini. Tatlı ve ince bir sesle, tiyatronuz diye söze başladı. Bordenav açık sözlülükten hoşlanan biri gibi çiğ bir sözle konuşmasını kesti. Benim genel evdeyin şuna. Bunun üzerine Fauchery onaylarcasına güldü. Oysa Hector çok utanmış, övgüsü boğazında düğümlenip kalmıştı ama bu sözden hoşlanmış görünmek istiyordu. Müdür günlük yazıları büyük yankı yaratan bir tiyatro eleştirmeninin elini sıkmak için öne atılmıştı. Geri döndüğünde Hector kendini toparlamak üzereydi. Çok şaşırmış görünürse kendisine taşralı gibi davranılmasından korkuyordu. Bir şey söylemiş olmak için dediler ki diye söze başladı. Nana'nın çok hoş bir sesi varmış. Müdür omuzlarını silkerek onun mu diye bağırdı. Çatlak zurna gibidir sesi. Delikanlı aceleyle ekledi. Ayrıca çok iyi bir komedyenmiş. O mu yağ tulu mu? Elini ayağını nereye koyacağını bile bilmez. Ne olursa olsun bu geceki ilk temsili kaçırmayayım dedim dedi. Biliyordum ki tiyatronuz, Bordenav inatçı birinin o sakin inadıyla benim genel evdeyim diye sözünü kesti. O anda Fauchery içeriye giren kadınlara sakin sakin bakıyordu. Kuzenini ağzı açık, gülmesi mi, öfkelenmesi mi gerektiğini bilemez durumda görünce yardımına koştu. Bordenav'ın gönlünü hoş etsene, madem ki hoşuna gidiyor tiyatrosuna istediğini söyle. Bak dostum, bize hava atmayın. Şu sizin Nana şarkı söylemez, rol yapmazsa başarısızlığa uğrarsınız, olur biter. Zaten ben de bundan korkuyorum. Kıpkırmızı kesilen müdür bağırdı. Başarısızlık ha, başarısızlık ha. Bir kadının rol yapmasını, şarkı söylemesini bilmeye gereksinimi olur mu hiç? Vah yavrum, çok toysun. Nana'da başka şey var. Bu da her şeyin yerini tutuyor. Bunun kokusunu aldım. Bu onda çok güçlü böyle değilse aptalım biriyim ben de. Göreceksin, göreceksin sahneye bir çıksın tüm salon dilini yutacaktır. Heyecanla titreyen kocaman ellerini havaya kaldırmıştı. Yatıştığı için sesini alçaltıyor, yalnız kendi adına homurdanarak, ''Evet, bu kız çok yükselecek. Evet, çok yükselecek. Ah, onda öyle bir ten var ki, ne ten ama.'' Ardından Fauchery soru sorunca, Hector da La Faloise'ı utandıran açık saçık sözlerle ayrıntıları anlatmaya razı oldu. Nana'yı ele geçirmişti ve ünlendirmek istiyordu. Tam da o sırada bir Venüs arıyordu. Kendisi bir kadınla uzun uzun uğraşmaktan hoşlanmazdı. Halkın ondan hemen yararlanmasını istiyordu. Yalnız bu ünlü kızın gelişiyle baraka karışmış, baş kaldırı havasına bürünmüştü sanki. İyi bir aktris, yetenekli bir şarkıcı olan yıldızı Rose Mignon, kendisine rakip olacağını sezerek her gün onu yüzüstü bırakmakta tehdit ediyordu. Öfkeyle, afiş için ne kıyametler kopuyordu, tanrım. Sonunda iki aktrisin adlarını aynı büyüklükte yazdırmaya karar vermişti. Canını sıkmaya gelmezdi hiç onun. Fahişelerinden biri Simon ya da Clarice yolunu şaşırınca kıçlarına birer tekme indiriveriyordu. Başka çaresi yoktu. Bu fahişelerin ne mal olduklarını biliyordu. Satıverirdi analarını. Sözünü keserek, ''Bak hele'' dedi. ''Mignon'la Steiner geliyor. Hep birliktedirler. Steiner'in Rose'dan bıkmaya başladığından haberiniz vardır. Bu yüzden kocası bırakıp gider diye Steiner'in peşini bırakmaz oldu.'' Kaldırımın üstüne tiyatronun çıkıntılarından yanmakta olan hava gazı lambaları parlak ışıktan bir örtü sermekteydi. İki küçük ağaç çiğ bir yeşillikle belirgin olarak seçiliyordu. Bir sütun öyle canlı bir biçimde aydınlanmıştı ki sütun bembeyaz duruyor, üzerindeki afiş gündüzmüş gibi uzaktan okunabiliyordu. Ötelerde durmadan yürüyen bir kalabalığın silikliği içinde caddenin yoğun karanlığı ışıklarla deliniyordu. Erkeklerin çoğu içeriye hemen girmiyor, dışarıda durup konuşurken bir yandan da sigaralarını içiyorlardı. Sıra sıra dizili ışıklar altında yüzleri solgun görünüyor, kısa kara gölgeleri asfaltın üzerine yansıyordu. Çok iri yarı, çok geniş omuzlu, panayır pehlivanı gibi kalın enseli, koca kafalı olan Mignon, kolunda Banker Steiner'i sürükleyerek kalabalık arasında kendine yol açmaya çalışıyordu. Steiner göbek salmış, kır sakallı, yuvarlak yüzlü, ufak tefek biriydi. Bordenev bankere, ''Hani dün çalışma odamda karşılaştığınız kadın buydu.'' dedi. Steiner, ''Ya demek oydu.'' diye bağırdı. ''Kuşkulanmıştım. Yalnız tam o girdiğinde ben dışarı çıkıyordum. Bu yüzden iyice göremedim.'' Mignon gözlerini yere eğmiş, parmağındaki kocaman bir elmas yüzüğü çevirerek dinliyordu. Nana'dan konuşulduğunu anlamıştı. Bordenev tiyatrosunda yeni olan bu kadını anlattıkça bankerin gözleri parlıyordu. Sonunda Mignon araya girmek zorunda kaldı. ''Bırak dostum şu sürtüğü. Halk onu güzelce sepetleyecektir. Steiner canım biliyorsun, karım locasında sizi bekliyor.'' Sonra bankeri çekip sürüklemek istedi. Ama Steiner Bordenav'dan ayrılmak istemiyordu. Önlerinde kontrol yerinde kuyruğa girmiş bir yığın insan itişip kakışıyor, uğultulu sesler yükseliyor. Bu arada Nana'nın adı o iki hecesinin canlı tatlılığıyla durmadan yenileniliyordu. Afişlerin önünde dikilen erkekler bu adı yüksek sesle heceliyordu. Kimileri de geçerken bu adı soru sorarmış gibi bir tonla söylüyordu. Kadınlarsa gülümseyerek endişeyle adın yinelemekteydi alçak sesle. Biraz da şaşırmış görünüyorlardı. Nana'yı kimse tanımıyordu. Nereden çıkmıştı bu Nana? Bir yandan söylentiler yayılıyor, şakalar kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Bu ad okşayış gibi bir şeydi, kısacıktı. Onun o senli benli söylemi her ağza yakışıyordu. Onu söylemek yetip artıyordu. Herkes neşeleniyor, uslu çocuk oluveriyordu. Kalabalığı meraklı bir tutku sarıyordu. Parislilere özgü bu merak, kimi zaman bir delilik nöbeti kadar şiddetlidir. Herkes Nana'yı görmek istiyordu. Bir hanımın giysisinin volanı yırtıldı. Bir bey de şapkasını yitirdi. 20 kadar erkeğin soru yağmuruna yakalanan Bordenav, ''Eh, çok soru soruyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Birazdan göreceksiniz onu. Ben kaçıyorum, işim var.'' İzleyicisinin ilgisini uyandırdığı için hoşnut olarak ortadan yok oldu. Mignon, Steiner'e Rose'un ilk perdedeki yeni kostümünü göstermek için onu beklediğini anımsatarak omuzlarını silkiyordu. La Falloise, Faucher'e, ''İşte bak, Lucy arabadan iniyor.'' dedi. Gerçekten de Lucy Stewart'tı bu. 40 yaşlarında, çirkin, çok uzun boylu, zayıf, yorgun yüzlüydü. Kadın dudaklarıyla çok canlı, çok zarif ve sevimli bir hali vardı. Yanında Caroline Hecott ve annesini getirmişti. Caroline'ın soğuk bir güzelliği vardı. Annesi pek ağırbaşlıydı. Dimdik duruyordu. Lucy Faucher'e, ''Sen de bizimle geliyorsun.'' dedi. ''Sana bir yer ayırttım.'' ''Yo olmaz.'' dedi Faucher. ''Bir şey göremem. Bir yerim var. Sahnenin önünde oturmayı yeğlerim.'' Lucy öfkelendi. Kendisiyle birlikte görünmeye korkuyor muydu yoksa? Sonra birden yatıştı. Başka bir konuya geçti. ''Nana'yı tanıdığını neden söylemedin bana?'' ''Nana mı? Onu hiç görmedim ben.'' ''Gerçekten mi? Onunla yattığını yeminle söylemişlerdi bana.'' Ama önlerinde duran Mignon parmağını dudaklarına götürerek susmalarını işaret ediyordu. Lucy'nin bir sorusu üzerine de o anda geçmekte olan bir delikanlıyı göstererek fısıldadı. Nana'nın dostu. Tümü ona baktı. Kibar biriydi delikanlı. Faucher'i onu hemen tanıdı. Kadınlarla 300 bin frank yiyen bir oğlandı. Şimdi de ara sıra onlara bir demet çiçek almak, bir akşam yemeği yedirmek için borsada önemsiz işler çeviriyordu. Lucy delikanlının gözlerini pek beğendi. ''Ah Blanche geldi.'' diye bağırdı. ''Nana'yla yatmış olduğunu bana söyleyen oydu.'' Güzel yüzü yağ bağlamakta olan sarışın şişman Blanche da sivri, ince, uzun, pek bakımlı, çok kibar bir erkekle geliyordu. Faucher'i Hector'un kulağına ''Comte Xavier de Wanderers'' diye fısıldadı. Kont gazetecinin elini sıkarken Blanche'la Lucy hararetle tartışmaya başladı. Birisi mavi, öteki pembe giysisinin volanlarıyla yolu kapatmışlardı. Nana adını öyle yüksek sesle söylüyorlardı ki herkes onları dinliyordu. Comte de Wonders Blanche'ı alıp götürdü. Ama şimdi Nana adı bekleyişle daha da artan bir istekle bir yankı gibi geniş salonun dört köşesinde daha hızlı çınlamaktaydı. Oyun daha başlamıyor muydu? Erkekler saatlerini çıkarıyor, geç kalanlar arabaları henüz durmadan atlıyor, gruplar kaldırımdan ayrılıyor, caddelerde gezmekte olanlarsa hava gazı lambalarının aydınlattığı, şimdi boş olan yerlerden geçerken tiyatronun içini görmek için başlarını uzatıyorlardı. Islık çalarak gelen bir yumurcak kapıdaki bir afişin önünde dikildi. Çatlak sesiyle "Vay Nana!" diye bağırdıktan sonra kıçını sallayarak eski papuçlarını sürüyerek yolunu sürdürdü. Ardından bir gülüş kopmuştu. Beyler de "Vay Nana vay!" diye yineledi. Herkes birbirini eziyor, biletlerin kontrol yerinde kavga başlıyor, Nana'yı çağıran, Nana'yı isteyen seslerin uğultusu ara sıra insan yığınlarının üstünden geçen o hayvanca kösnülük dalgasının, o aptalca duygunun etkisiyle durmadan artıyor, çoğalıyordu. Ama bu gürültüyü bastıran perde arasının zil sesi duyuldu. Caddeye kadar zil çaldı, zil çaldı sesleri işitildi. Derken itiş kakış başladı. Herkes geçmek istiyor, bilet kontrol memurları her yana koşuşturuyordu. Mignon endişeli endişeli Rose'un kostümünü görmeye gitmemiş olan Steiner'i sonunda yakalayabildi. İlk zilde Hector açılışı kaçırmamak için Faucher'i sürükleyerek kalabalığı yardı. Halkın bu acelesi Lucy Stewart'ı kızdırmıştı. Kaba insanlar, kadınları nasıl da itip kakıyordu. Caroline Hackett ve annesiyle birlikte geride kaldı. Giriş holü boştu. Dipte caddenin o sürekli uğultusu duyuluyordu hala. Lucy merdivenden çıkarken gören de oyunlarının hep böyle garip olduğunu sanır diye söyleniyordu. Salonda Faucher ile Hector koltuklarının önünde yeniden bakıyorlardı. Şimdi ışıl ışıl yanıyordu salon. Hava gazının yüksek alevleri büyük kristal avizede sarı ve pembe bir ışık tufanı oluşturuyor. Bu ışık da sahnenin üzerindeki kubbeli tavandan da partere kadar bir aydınlık yağmuru halinde dökülüyordu. Koltukların nar çiçeği kadifeleri lake renginde hareleniyor, salondaki yıldızlar parlıyor, filizi yeşil süsler bu yıldızların parıltısını tavanın aşırı çiğ boyalı resimleri altında daha tatlılaştırıyordu. Sahne önündeki lambalar şimdi daha da açılmış olduğundan perdeyi yangını andıran bir ışık örtüsüyle kaplayıverdi perdenin ağır kırmızı kumaşı. Masallardaki sarayların zenginliğindeydi ancak bu salonun yoksulluğuyla zıtlık oluşturuyordu. Şurada burada yıldızlardaki çatlaklar alttaki sıvayı ortaya çıkarıyordu. Ortalık daha şimdiden ısınmıştı. Çalgıcılar sehpalarının başında çalgılarını akort ediyordu. Gittikçe artan uğultu içinde flütün hafif titrek ezgileri, borunun boğuk iniltileri, kemanın uyumlu sesi işitiliyordu. Tüm izleyiciler koltuklarda karşı hücuma geçmiş konuşuyor, birbirlerini itiyor, yerleşiyordu. Koridorlarda öyle bir itiş kakış vardı ki her kapıdan binbir güçlükle bir insan seli giriyordu içeri. Birbirlerine seslenip işaretleşiyorlar, kumaşlar hışırdıyor, sıralar arasından bir frakın, bir redingotun göründüğü eteklikler ve saç tuvaletleri geliştiriyordu. Bu arada koltuk dizileri yavaş yavaş dolmaya başlıyordu. Açık renk bir tuvalet göze çarpıyor, yandan görünümü güzel bir baş, topuzunu eğerken saçların arasında bir mücevherin ışıltısı uçuşuyordu. Bir locada ipek beyazlığında çıplak bir omuz köşesi görünüyordu. Öteki kadınlar sakin sakin oturmuş, nazlı nazlı yelpazelenirken kalabalığın itiş kakışını izliyordu. Genç erkekler sahnenin önündeki sıralarda ayakta durmuş, yeleklerinin önü açık, yakalarında birer gardenya, eldivenli parmaklarının uçlarıyla dürbünleriyle çevrelerine bakıyorlardı. Bunun üzerine iki kuzen tanıdık yüzler araştırıyordu. Mignon'la Steiner ön localardan birinde yan yana oturmuş, ellerini kadife pervaza dayamışlardı. Blanche de Sivri alt kattaki bir locada tek başına gibiydi. Ama Hector en çok Dogenet'e baktı. Dogenet iki sıra öndeki bir sahne koltuğunu almıştı. Yanında 17 yaşlarında okul kaçkını gibi bir oğlan meleklerinki kadar güzel gözlerini iyice açmıştı. Faucher'i ona bakınca gülümsedi. Hector birden "Balkondaki şu hanım kim?" diye sordu. Hani şu yanında mavi giysili genç bir kız olan. Sımsıkı bir korse içindeki şişman kadını gösteriyordu. Kadının eskiden sarı olan saçları ağarınca sarıya boyanmıştı. Allıkla kızarmış yuvarlak yüzü bebeksi bazı ürperişleriyle şişmişti. Faucher'i yalnızca "Bu Gaga'dır" diye yanıt verdi. Bu kadın kuzenini çok şaşırttığını görünce ekledi. "Gaga'yı tanımıyor musun?" Louis Philippe'in saltanatının ilk yıllarında epey zevkler tatmıştı. Şimdi ise her yere kızıyla gidiyor. Lafayette genç kıza bakmadı bile. Gaga'nın görüntüsü onu heyecanlandırıyor, bakışlarını ondan ayıramıyordu. Kadını hala hoş buluyor ama bunu söylemeyi göze alamıyordu. O sırada orkestra şefi değneğini kaldırmış, çalgıcılar açılış müziğine başlamıştı. Hala içeri girenler vardı. Telaş, gürültü, patırtı gittikçe artmaktaydı. İlk gösterilerin o hiç değişmeyen özel izleyicileri arasında herkesin gülümseyerek buluştuğu içtenlikli köşeler vardı. Tiyatro gediklileri şapkaları başlarında benli benli rahat tavırlarıyla selamlaşıyorlardı. Paris'in edebiyat, para, eğlence dünyasıyla ilgili pek çok gazeteci, birkaç yazar, borsacı, namuslu kadından çok yosmalar görülüyordu. Tuhaf bir biçimde karışık, her tür dehadan oluşan, türlü türlü ahlaksızlıkla bozulmuş bir topluluktu. Tüm yüzlerde aynı yorgunluk, aynı heyecan okunuyordu. Hector'un sorusu üzerine Fauchery ona gazetecilerle kulüplerin localarını gösterdi. Sonra tiyatro eleştirmenlerinin adlarını saydı. Bunların arasında zayıf, kurumuş görünen birisi vardı ki kötücül dudaklarında hain bir anlam görülüyordu. Özellikle saf görünümlü şişman bir erkek yanındaki saf bir genç kıza babaca bakarak omzuna yaslanıyordu. Ama Fauchery Hector'un karşısındaki locada oturan insanları selamladığını görünce sözünü kesti. Şaşırmış görünerek ''Nasıl olur, Kont Muffat de Beauvilly'i tanıyor musun?'' diye sordu. Hector ''Oo, hem de uzun zamandan beri'' diye karşılık verdi. Muffatların bizim malikanemizin yanında toprakları vardı. Evlerine sık sık giderim. Kont, karısı ve kayınpederi Marquis de Chauvart'la oturur. Sonra kuzenini şaşırtmaktan memnun, böbürlenerek ayrıntıları belirtti. Marquis Danıştay üyesiydi. Kont, İmparatoriçe'nin mabeyciliğine atanmıştı. Dürbününü alan Fauchery, beyaz tenli, tombul, güzel kara gözleri olan kontese bakıyordu. Sonunda, ''Perde arasında beni onlarla tanıştırırsın.'' dedi. Kont'la daha önce karşılaşmıştım ama salıları konuk günlerine gitmek istiyorum. Üst katlardan hızlı hızlı sus sus diye sesler yükseldi. Açılış müziği başlamıştı ama hala içeri giriyorlardı. Geç kalanlar izleyici sıralarını kalkmak zorunda bırakıyor, locaların kapıları açılıp kapanıyor, koridorlarda kalın seslerin birbirleriyle kavga ettikleri işitiliyordu. Konuşmaların gürültüsü güneş batmak üzere ötüşen serçe sürüsünün cıvıltısı gibi hiç susmuyordu. Bir kargaşadır gidiyordu. Bir sürü baş, kol sallanıyor, kimisi rahatça oturup yerleşmeye çalışıyor, kimisi son kez çevreye bakılmak için ayakta durmayı inatla sürdürüyordu. Oturun, oturun çığlıkları parterin boş derinliklerinden duyuldu. Havada bir ürperti dolaştı. 8 gündür Paris'le ilgilendiren o ünlü nanayı tanıyacaklardı sonunda. Öte yandan konuşmalar yavaş yavaş kesilmekteydi ama zaman zaman yine de kalın sesler işitiliyordu. Bu kendinden geçmiş mırıltılar, ölgün iç çekişler arasında orkestrada canlı küçük notalarla bir valse başlamıştı. Valsin kabadayı uyumu çapkın bir kahkahayı andırıyordu. Ama parterin ilk sıralarında ücretli izleyiciler çılgınca el çırpmaya başlamıştı. Hala konuşmakta olan Lafayette,